Ayrım 25, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 253. Dördüncü kitap, Don Croce, 1947. 18. bölüm. Savoy kralı, 2. Umberto mütevazı, hoş tabiatlı, insanlar tarafından sevilen biriydi. Ve İtalya'da sözde monarşinin sürüp sürmemesi konusundaki referandumu onaylamıştı. Eğer halk onu istemezse kral olarak kalmak istememişti. Bu konuda selefleri gibiydi. Savoy kralları her zaman tutkusuz yöneticilerdi. Monarşileri parlamento tarafından yönetilen gerçek demokrasilerdi. Politik uzmanlar referandumun monarşinin lehine olacağından emindi. Sicilya adasının büyük çoğunlukla statükonun kalması için oy vereceği düşünülüyordu. Bu kez adadaki iki büyük güç, çetesi Sicilya'nın kuzeybatısını kontrol eden Turi Giuliano ve Sicilya'nın kalanını kontrol eden Don Croce Malo ile onun güdümündeki diğer mafya şefleriydi. Giuliano herhangi bir politik partinin seçim stratejisinde taraf olmamıştı. Don Croce ve mafya Hristiyan demokratların yeniden seçilmesi ve monarşinin kalması için çaba göstermişlerdi. Fakat İtalyan seçmenler herkesi şaşırtarak monarşiyi süpürdü. İtalya bir cumhuriyet oldu. Hatta sosyalistler ile komünistler Hristiyan demokratların sendelediğini ve neredeyse düşmek üzere olduğunu düşünüyorlardı. Bir sonraki seçimler Roma'da yönetici olarak tanrısızları sosyalist hükümeti iktidara getirebilirdi. Hristiyan Demokrat Parti bütün kaynaklarını gelecek seçimleri kazanmak için seferber etti. En büyük sürpriz Sicilya'da yaşandı. Parlamentoya sosyalist ve komünist partilere ait birçok milletvekili seçildi. Sicilya'da sendika hala şeytanın işi olarak görülüyordu ve birçok endüstri ve arazi sahibi onlarla anlaşmayı reddediyordu. Neler olmuştu? Don Croce öfkelenmişti, adamları işlerini yapmıştı, tehdit etmişler, bütün kırsal bölgede köylüleri korkutmuşlardı. Fakat açık ki tehditler sonunda başarısız olmuştu. Katolik kilise komünistlere karşı vaaz vermiş ve rahibeler spagetti ve zeytinyağı bağış sepetlerini yalnızca Hristiyan Demokrat Parti'ye oy vermeye söz verenlere uzatmışlardı. Sicilya'da kilise hiyerarşisi şoka uğramıştı. Milyonlar tutarında yiyecek dağıtılmıştı. Fakat sinsi Sicilyalı köylüler hayır ekmeklerini yutup Hristiyan Demokrat Parti'ye tükürmüşlerdi. Adalet Bakanı Franco Trezza da Sicilyalı hemşerilerine kızgındı. Hainler kendilerine çıkar sağlamasa bile kurnazlık yapmışlardı. İşeyecek klozetleri yokken kendi kişisel onurlarını düşünüyorlardı. Onlardan umudu kesti. Nasıl olmuştu da sonunda aile yapılarını yıkacak ve Hristiyan tanrılarını İtalya'nın görkemli katedrallerinden kovacak sosyalistlere ve komünistlere oy vermişlerdi? Bu soruya cevap verebilecek ve gelecek seçimlerde bu soruna bir çözüm bulacak İtalya'nın politik yaşamının geleceğine karar verecek yalnızca bir kişi vardı. Don Croce Malo'yu çağırdı. Sol kanat partilere oy veren ve sevgili krallıklarını feshetmeyi seçen Sicilya köylüleri, bütün yüksek kişilerin kızgınlığını öğrendiklerinde şaşırmışlardı. Birleşik Devletler'in, Fransa ve Büyük Britanya'nın, İtalya'nın Rusya ile müttefik olacağından endişelenmesine şaşırdılar. Çoğu Rusya'nın adını bile duymamıştı. Sicilya'nın yoksul halkı 20 yıl sonra ilk kez demokratik şekilde oylarını kullanmışlardı. Onlar sadece bir parça toprağı minimum meblağa satın alma fırsatı için söz veren adaylara ve politik partilere oy vermişlerdi. Fakat sol kanat partilere verdikleri oyların aile yapılarına ve kutsal heykelleri kırmızı mumlarla aydınlanarak Sicilya'daki bütün mutfakları ve yatak odalarını süsleyen Bakire Meryem ile kutsal Katolik kilisesine karşı kullanıldığını bilseler korkarlardı. Katedrallerini müzelere çevirmek ve sevgili papalarını İtalya kıyılarından uzaklaştırmak için oy verdiklerini bilseler korkarlardı. Hayır, Sicilyalılar kendileri ve aileleri için bir parça toprak umuduyla oy vermişlerdi. Politik bir parti için değil. Hayatta kendi topraklarında çalışmak, alın terleriyle ürettiklerini kendileri ve aileleri için kullanmaktan daha büyük bir zevk tasarlayamazlardı. Cennet hayalleri, yarım hektarlık tahıl tarlası, dağlarda teraslanmış bir sebze bahçesi, küçük bir üzüm bağı, bir limon ile bir zeytin ağacıydı. Adalet Bakanı Franco Traezza Sicilya yerlisiydi ve İngiltere'ye kaçmadan önce Mussolini'nin zindanlarında kalmış gerçek bir antifaşistti. Uzun, aristokrat görünüşlü bir adamdı. Simsiyah saçlarına rağmen sakalı grilerle bezenmişti. Gerçek bir kahraman olmakla birlikte tam bir bürokrat ve politikacıydı. Zor bir kombinasyon oluşturmuştu. Bakanın Roma'daki kocaman ofisi ağır antik mobilya ile doluydu. Duvarlarda Başkan Roosevelt ve Winston'ın resimleri asılıydı. Pencereler vitraydı ve dışlarında küçük balkonlar vardı. Bakan şeref konuğu Don Croce'ye şarap doldurdu. Şaraplarını yudumlayarak oturdular. Sicilya'daki politik resim ve yaklaşan yerel seçimler üstüne konuştular. Bakan Traezza korkularını dile getirdi. Eğer Sicilya oy sandıklarında solcu eğilimini sürdürürse, Hristiyan Demokrat Parti hükümet kontrolünü kaybedebilirdi. Katolik kilisenin İtalya'nın resmi devlet dini olarak legal pozisyonu tehlikeye girebilirdi. Don Croce bunların hiçbirine cevap vermedi, yemeğini ara vermeden yedi. Roma'daki yemeklerin Sicilya'dakilerden çok daha iyi olduğunu itiraf etmeliydi. Don kocaman imparator kafasını mantarlı spagetti tabağına eğmişti. Kocaman çenesi durmadan ve amansız şekilde çiğniyordu. Ara sıra peçeteyle ince bıyıklarını siliyordu. Burnunun emperyal gagası uşaklar tarafından getirilen her yeni tabağa sanki zehir kokluyormuşçasına nezaret ediyordu. Gözler savurganca doldurulmuş masada ok gibi ileri geri gidip geliyordu. Bakan devletin ciddi sorunları üstüne konuşurken o tek kelime bile etmedi. Yemeği büyük bir tabak meyve ve peynirle bitirdiler. Kahve ve brandy öncesinde Don kendini ancak konuşmaya hazır hissetmişti. Aksak sandalyede ağırlığını diğer tarafa verdi. Bakan hemen onu koltuklarla tıka basa doldurulmuş konuk odasına geçirdi ve odaya kahveyle brandy getirtti. Don'un espressosunu kendi doldurdu. Reddedilen bir pro ikram etti. Sonra yararı olacağını bildiği Don'un bilgeliğini dinlemeye hazırlandı. Don Croce bakana gözlerini ayırmadan baktı. Aristokrat profilden, kalın hatlar ve güçten etkilenmemişti. Ayrıca bakanın yapmacık olarak düşündüğü sakalını küçümsedi. Bu Roma'da etkili ama Sicilya'da asla etkisi olmayacak bir adamdı. Yine de bu adam Sicilya'da mafyanın gücünü sağlamlaştırabilirdi. Roma'ya dudak bükmek eski günlerin bir hatasıydı. Mussolini ve faşistler yüzündendi. Don Croce hayal kurmuyordu. Bir sol kanat hükümet reformlar konusunda mafyanın yeraltı hükümetini süpürmek için ciddi olabilirdi. Yalnızca bir Hristiyan Demokrat hükümet Don Croce'yi tamamen koruyan mevcut yasal durumu sürdürebilirdi. Genellikle histeriden muzdarip sakat kalabalığı iyileştirmek için ziyaret eden bir üfürükçünün tatmini ile Roma'ya gelmeye razı olmuştu. Hastalığı iyileştirecek ilacın elinde olduğunu biliyordu. ''Sicilya için gelecek seçimlerde size söz verebilirim.'' dedi Bakan Traezza'ya. ''Fakat silahlı adamlara ihtiyacımız var. Bana Turi Giuliano'ya karşı hareket etmeyeceğinizin güvencesini vermelisiniz.''
''Bu veremeyeceğim bir söz.'' diye cevap verdi Bakan Traezza.
''Bu vermeniz gereken bir söz.'' dedi Don Croce. Bakan küçük sakalını sıvazladı.
''Bu Giuliano nasıl bir adam?'' diye sordu istemeyerek. ''Bu kadar vahşi olabilmek için çok genç, bir Sicilyalı için bile.''
''Ah hayır, o nazik bir delikanlı.'' diye cevap verdi Don Croce. Bakanın alaycı bakışını görmezden gelmiş ve Giuliano ile asla karşılaşmadığından söz etmeyi atlamıştı. Bakan Traezza başını salladı. ''Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum.'' dedi. ''Bu kadar çok karabinieri'yi öldüren bir adam nazik bir delikanlı olarak adlandırılamaz.''
Bu gerçekti. Don Croce, Giuliano'nun geçen yıl boyunca özellikle gözü kara olduğunu düşünüyordu. Peder Dodana'yı infaz ettiğinden beri Giuliano bütün düşmanlarına karşı gazabını serbest bırakmıştı. Mafya ve Roma'yı bir tutuyordu. Roma elinden ne geliyorsa yapsın der gibi meydan okuyarak gazetelere Batı Sicilya'nın yöneticisi olduğunu ilan eden mektuplar göndermeye başlamıştı. Montelebre, Corleone ve Monreale kasabalarının karabinierisine gece yarısından sonra caddelerde devriye gezmeyi yasaklayan mektuplar da gönderiyordu. Bunun için yaptığı açıklamada kendisinin ve adamlarının arkadaşlarını ya da ailelerini ziyaret etmek için gittiklerinde yataklarında ya da evlerinden çıkarken tutuklanmalarını ya da vurulmalarını istemediğini söylüyordu. Gazeteler bu mektupları yayınlayarak Salvatore Giuliano Cassetta'yı yasakladı mı? Bu eşkıya polisin Sicilya kasabalarında yasal devriye görevi yapmasını engelliyor mu? Ne küstahlık, ne büyük yüzsüzlük. Bu genç adam kendini İtalya kralı mı sanıyor? Şeklinde başlıklar attı. Karabinieri Montelebre'nin dar yollarında saklanırken kocaman bir Giuliano figürü görkemli bir şekilde meydana adım atmış şekilde çizilmiş karikatürler yer aldı. Tabii ki Montelebre Mareşallosu'nun yapabileceği pek bir şey yoktu. Geceleri devriyeleri caddelere göndererek ve garnizondaki adam sayısını arttırarak, tetikte kasabanın dağlardan girişlerini gözetim altında tutarak Giuliano'nun bir saldırı başlatmasını engellemek istiyordu. Fakat bir kez Karabinieri'yi dağlara gönderdiğinde Giuliano ve her biri 50 kişilik bir çeteye liderlik eden 5 şefi Pisciotta, Terranova, Passatempo, Silvestro ve Andolini onları pusuya düşürmüşlerdi. Giuliano acıma göstermedi ve 6 Karabinieri öldürüldü. Diğer müfrezeler makineli silahların ve tüfeklerin perişan edici ateşi altında kaçıştılar. Roma ayakta protesto ediyordu. Fakat Giuliano'nun gözü karalığı Don Croce'nin Adalet Bakanı'nı ikna etmesine yardım edebilirdi.
''Bana güvenin'' dedi Don Croce, Bakan Trezza'ya. ''Giuliano bizim amaçlarımıza hizmet edebilir. Onu Sicilya'da sosyalist ve komünist partilere karşı savaş ilan etmeye razı edeceğim. Karargahlarına saldıracak, örgütleyicilerini yok edecek. Büyük ölçüde benim askeri kolum olacak.'' Sonra tabii arkadaşlarım ve ben açıkça yapılamayan gerekli işi yapacağız.
Bakan Trezza bu teklifle şoke olmuş görünmedi. Aksine tepeden bakan bir sesle,
''Giuliano zaten ulusal bir skandal, hatta uluslararası bir skandal. Masamda onu yok etmek için birliklerini harekete geçirmeye hazır olan ordu komutanının bir planı var. Başına 10 milyon liretlik bir ödül koyduk. Var olanları desteklemek üzere 1000 karabinieri daha Sicilya'ya gitmek için alarma geçirildi. Ve bütün bunlara rağmen sen hala onu korumamı mı istiyorsun sevgili Don Croce? Diğer eşkıyalarda olduğu gibi onun yakalanmasına yardım edeceğini ummuştum. Giuliano İtalya'nın utancıdır. Yok edilmesi gerektiği konusunda herkes hemfikir dedi.
Don Croce espressosunu yudumladı ve parmaklarıyla bıyığını sildi. Bu Roma ikiyüzlülüğünden sıkılmıştı, başını yavaşça salladı.
Turi Giuliano bizim için canlı olarak çok daha değerli. Dağlarda kahramanca işler yapıyor. Sicilya halkı ona tapıyor. Ruhu ve güvenliği için dua ediyor. Benim adamda ona ihanet edecek insan yok. Bütün diğer eşkıyalardan çok daha kurnaz. Kampında casuslarım var. Fakat öyle bir kişiliği var ki onların bana ne kadar sadık olduklarını bilmiyorum. Konuşmaya değer bir adam. Herkesten sevgi görüyor. Eğer 1000 karabinieri ve ordunu gönderirsem başarısız olacaklardır. Daha önce de başaramadılar. O halde neden bu riske giresin? Şunu da eklemem gerek. Eğer Giuliano gelecek seçimlerde sol partilere yardıma karar verirse Sicilya'da kaybedersin. Ve tabii tahmin edebileceğin gibi partin İtalya'yı da kaybeder.
Bir an durdu ve gözünü bakana dikti.
Giuliano ile uzlaşmalısınız.
Peki bütün bunlar nasıl ayarlanacak diye sordu Bakan Trezza nazik ama yine de küçümseyen bir gülümsemeyle. Bir Romalı gülümsemesiydi ve adam Sicilya'da doğmuştu. Bakan devam etti. Giuliano seni sevmiyor. Don Croce omuzlarını silkti.
Bir kini unutacak kadar zeki olmayan biri 3 yıl dayanamazdı. Ayrıca onunla bağlantım da var. Doktor Hector Adonis benim adamlarımdan ve aynı zamanda Giuliano'nun vaftiz babası ve en güvendiği arkadaşı. Bana aracılık edecek ve Giuliano ile barışmamı sağlayacaktır. Fakat sizden somut bir güvence almalıyım.
Bakan alaycı bir şekilde, yakalamaya çalıştığım haydudu sevdiğimi söyleyen imzalı bir mektupta ister misiniz?
Don'un en güçlü anıydı. Bu aşağılayıcı tonun saygı eksikliğini asla dikkate almamıştı. Yine de kalbinin uzak bir köşesine sakladı. Oldukça düz bir şekilde cevap verdi. Yüzünde ne düşündüğünü belli etmeyen bir maske vardı.
"Hayır," dedi. "Bana yalnızca ordu komutanlarının Giuliano'ya karşı hazırladıkları planları ver. Ayrıca adaya 1000 karabinieri takviye gönderme emrinin de bir kopyasını. Onları Giuliano'ya göstereceğim. Ve eğer bize Sicilyalı seçmenleri yönlendirme konusunda yardım ederse emirleri uygulamayacağınız konusunda söz vereceğim. Bu sizi daha sonra suçlu durumuna düşürmez. Her zaman kopyanın çalındığını iddia edebilirsiniz. Ayrıca Giuliano'ya eğer Hristiyan demokratlar gelecek seçimde kazanırlarsa bağışlanacağı sözünü de vereceğim."
"Ah hayır," dedi Bakan Tresa, "af benim güçlerimin ötesinde."
"Fakat söz sizin güçlerinizin ötesinde değil," dedi Don Croce, "ve eğer yapılabilirse çok iyi. Yok eğer imkansız bulursanız ona kötü haberleri de bizzat veririm."
Bakan ışığı gördü. Don Croce'nin görmesini istediği gibi görmüştü. Don Croce eninde sonunda Giuliano'dan kurtulmalıydı. Bu iki adam Sicilya'da birlikte var olamazdı ve Don Croce bunun için bütün sorumluluğu alırdı. Bakanın problemin çözülmesi için kaygı duymasına gerek yoktu. Tabii ki sözler verilebilirdi. Don Croce'ye yalnızca iki askeri planın kopyalarını vermesi gerekecekti. Bakan kararını uzun uzun düşündü ve bu arada kocaman başını eğen Don Croce'yi alçak bir sesle "Eğer mümkün olursa af çıkarmak için de çalışacağım," dedi. Bakan ortaya çıkabilecek bütün ihtimalleri düşünerek odada bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Don Croce asla onun hareketlerini izlemek için kafasını ya da vücudunu hareket ettirmedi. "Bakan af için benim adıma söz ver, fakat zor olacağını bilmelisin. Çok fazla rezalet olabilir. Gazeteler ikimizin buluştuğunu bilebilse benim derimi canlı canlı yüzerler ve istifa etmek zorunda kalırım. Ve ben Sicilya'daki çiftliğimde bok temizleyip koyun kırkmak istemiyorum. Şimdi planların kopyalarına ve benim emrime gerçekten ihtiyacın var mı?" dedi.
"Onlar olmadan hiçbir şey yapılamaz," dedi Don Croce.
Tenor sesi büyük bir şarkıcıymışçasına güçlü ve inandırıcıydı.
"Giuliano ikimizin arkadaş olduğuna dair kanıta ve hizmetleri için bazı ön ödüllere gerek duyar. Planları ona gösterdiğimde ve uygulanmayacağı sözünü verdiğimde ikisini de başarabiliriz. Bir orduyla ve ekstra polisle savaşmadan özgürce çalışabilir. Planların bende olması benim sizinle bağlantımı kanıtlar ve planlar yürürlüğe konmazsa Roma üzerindeki etkimi saptayabilir."
Bakan Trezza Don Croce'ye bir espresso daha doldurdu. "Katılıyorum," dedi. "Arkadaşlığımıza güveniyorum. Sağduyu en önemlisi. Fakat sizin güvenliğinizden endişeleniyorum. Eğer Giuliano işini yapar ve affedilmezse tabii ki sizi sorumlu tutacak." Don başını salladı fakat konuşmadı. Espressosunu yudumladı. Bakan onu dikkatle izliyordu. "Ve ikiniz birden bu kadar küçük bir adada var olamazsınız," dedi. Don gülümsedi.
"Onun için yer açacağım," dedi. "Çok zaman var."
"İyi, iyi," dedi Bakan Trezza. "Ve unutmayın, eğer partime gelecek seçimler için Sicilya'nın oylarını söz verebilirsem ve Giuliano problemini zaferle çözebilirsem, İtalya'nın yönetiminde nasıl yükseleceğimi söylemeye gerek yok. Ne kadar yüksek olursa olsun sizi asla unutmayacağım sevgili arkadaşım. Her zaman kulağım olacaksınız." Don Croce iskemlede ağırlığının yerini değiştirdi ve bu zeytin kafalı Sicilyalıyı İtalya'nın başbakanı yapmak için gerçekten zaman harcamaya değer mi diye düşünüyordu. Fakat aptallığı Don Croce ve arkadaşları için avantaj olurdu ve eğer ihanet ederse yok edilmesi kolay biriydi. Don Croce sesinin ünlü, samimi tonuyla "Arkadaşlığın için teşekkür ederim ve kariyerinde sana yardım etmek için her şeyi yapacağım. Anlaştık. Yarın öğleden sonra Palermo'dan ayrılıyorum. Sabahleyin planları ve diğer kağıtları otelime bıraktırırsanız minnettar olurum. Giuliano'ya gelince, eğer işini yaptıktan sonra af çıkartamazsanız onun ortadan kaybolma işini ayarlayacağım. Amerika'ya ya da daha fazla sıkıntı veremeyeceği muhtemelen bir başka yere." Ve iki adam ayrıldılar. Toplumsal düzeni sürdürmeyi seçen Sicilyalı Trezza ile Roma hukukunu ve düzenini dünyaya kendisini köleleştirmek için şeytanın getirdiğine inanan Don Croce. Don kendi sahip olduğu bir başka güce borçlu olmadığı, yalnızca Sicilyalılardan kazandığı saygıyla elde ettiği özgürlüğe inanıyordu. Don Croce Palermo'ya geri döndüğünde Hector Adonis'i çağırdı. Ona Trezza ile buluşmasını ve yaptıkları anlaşmayı anlattı. Sonra hükümetin Giuliano'ya karşı savaş için yaptığı planların kopyalarını gösterdi. Küçük adam endişeye kapıldı. Don'un umduğu etki de buydu.
Bakan bu planları onaylamayacağına ve asla uygulamayacağına söz verdi dedi Don Croce. Fakat Vaftizoğlu'nun gelecek seçimleri etkilemek için bütün gücünü kullanmalı. Sağlam ve güçlü olmalı, ayrıca yoksullar için bu kadar fazla endişelenmemeli. Kendi derisini düşünmeli. Roma ve Adalet Bakanı ile ittifakın bir fırsat olduğunu anlamalı. Trezza Carabinieri'ye, polise ve bütün yargıçlara kumanda ediyor. Bir gün İtalya'nın başbakanı olabilir. Eğer bu olursa Turi Giuliano ailesinin bağrına dönebilir ve belki de politikada kendi de büyük bir kariyer yapabilir. Sicilya halkı onu seviyor. Fakat şimdi affetmeli ve unutmalı. Onu etkileyeceğine güveniyorum.
Hector Adonis, fakat Roma'nın sözlerine nasıl güvenebilir? Turi her zaman yoksullar için savaştı. Onların çıkarlarına karşı bir şey yapmaz dedi.
Don Croce kurnaz şekilde, o bir komünist değil tabii ki. Bana Giuliano ile bir görüşme ayarla. Onu ikna edeceğim. Sicilya'nın en güçlü iki adamıyız. Niçin birlikte çalışmayalım? Daha önce reddetti fakat zaman değişiyor. Şimdi bizim olduğu kadar onun da kurtuluşu olacak. Komünistler her ikimizi de eşit zevkle ezerler. Bir komünist devlet Giuliano gibi bir kahramanı ya da benim gibi kötü bir adamı kaldıramaz. Onunla buluşmak için nereye isterse geleceğim. Ona söyle, Roma'nın sözlerine garanti veriyorum. Eğer Hristiyan demokratlar önümüzdeki seçimleri kazanırsa onun affından ben sorumlu olacağım. Yaşamım ve onurum üstüne söz veriyorum.
Hector Adonis anlamıştı. Bakan Trezza sözünü tutmazsa Don Croce Giuliano'nun gazabına karşı kendini riske ediyordu. Bu planları Giuliano'ya göstermek için yanıma alabilir miyim diye sordu.
Don Croce bir an düşündü. Planları asla geri getirmeyeceğini biliyordu. Ve onları teslim ederek Giuliano'ya gelecek için çok güçlü bir silah veriyordu. Hector Adonis'e gülümsedi. Sevgili profesör dedi. Tabii ki yanınıza alabilirsiniz.
25. ayrımın sonu. Sayfa 265.